Ayrım 57, sayfa 504. D. Esirlere muamele. Eski devirlerde milletler arası ilişkileri düzenleyen hukuki teamüller ve antlaşmalar mevcut olmadığından savaşlarda keyfilik hakimdi. Muzaffer taraf, muharip, sivil, kadın erkek, büyük küçük demeden düşmanını imha etmeyi meşru görüyor, bu arada esirler de en ağır muameleye maruz kalıyordu. Ahmet Özel, Esir, Mat, Diya, 11-382. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi semavi dinleri kabul eden toplumların bile esirlerle ilgili tatbikatta vahşet ve insafsızlığı terk etmedikleri, aksine bunu dinin bir emri gibi telakki ettikleri görülmektedir. Mesela Talmud'da yalnız muharip esirler değil, kadın ve çocuklarla ele geçirilen hayvanların da öldürülmesine hükmedilmektedir. Ali Mansur, Eş Şeriatül İslamiye Vel Kanunüt Düveliyillam Kahire 1390 sayfa 331. Abdüsselam bin Hasan el-Edgiri Hükmül Esrafil İslam Rabat 1405 sayfa 44 ila 57. Ahmet Özel Esir Mat Diya 11-382. İnsan var olduğu müddetçe savaş ve esirlikte devam edeceğinden İslam realist davranarak esirliği zahiren kaldırmak yerine şartlarını ıslah edip elinde esir bulundurmayı insanlara ağır bir yük haline getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde esir ve kölelere ihsanla muamele edilmesi emredilir. Nisa 36, Nur 33, İnsan 8-11, Muhammed 4. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur. Onlar kendi canları çektiği, kendileri de muhtaç olduğu halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına nail olabilmek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Ve biz size bunu sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkuyoruz derler. Allah da onları o günün şerrinden muhafaza eder, yüzlerine nur, gönüllerine sürur bahşeder. İnsan 8-11. Müfessirler bu ayeti açıklarken, kafir olmasına rağmen esire yemek yedirmede büyük sevap bulunduğunu ifade ederler. Cessas 3-471, Ebu Bekir İbnül Arabi 4-1898. Diğer bir ayeti kerimede şöyle buyrulur. Savaş sona erince esirleri ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Muhammed 4. Resul-i Ekrem Efendimizin de bu hususta pek çok beyanları vardır. Mesela Bedir esirleri için bütün Müslümanlara esirlere hayırla muamele ediniz diye emir buyurmuştur. Heysemi 6-86. İşte bu ilahi emirler sebebiyle Müslümanlar kendilerine her türlü zulmü reva gören düşmanlarını esir ettiklerinde onlara aynı şekilde zulüm ve işkence etmemişlerdir. Esirlere iyi davranmak. Resul-i Ekrem Efendimiz muhtelif talimat, tavsiye ve tatbikatları ile esirlere iyi davranılmasını istemiş, onlara eziyet ve işkence edilmesini yasaklamış, kendisinden bilgi almak için bile esire baskı yapılmasının uygun olmadığına işaret etmiştir. İbni Hişam 2-255, Vakidi 2-514. İslam hukukçuları da aç ve susuz bırakmak gibi esire eziyet etmenin doğru olmadığını, bunun bir fayda sağlamayacağını ifade ederler. Kasani Bedai 7-120. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz, Bedir'de müşriklerin bayraktarlığını yapmıştı. Müslümanlara esir düştüğünde onlardan gördüğü şefkat ve merhameti şöyle nakleder. Bedir savaşında ben de esir düşmüş, ensardan bir topluluğa teslim edilmiştim. Bedir'den dönerken sabah ve akşam yemekleri geldiğinde ekmeği bana verirler, kendileri de kuru hurma ile geçiştirirlerdi. Çünkü Allah Resulü esirlere güzel muamelede bulunmalarını tavsiye etmişti. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse hemen onu getirip bana verirdi. Ben haya eder, o ekmek parçasını onlardan birine iade ederdim. Ancak o ekmeği tekrar bana verir, kesinlikle el sürmezdi. İbni Hişam 2-288, Heysemi 6-86. Esirlerden Ebul As bin Rebi ve Velid bin Velid de kendilerine aynı şekilde muamele edildiğini söylemişlerdir. Hatta Kureyş esirlerinden Yezid'in haber verdiğine göre Medine'ye gelirken esirler hayvanlara binmiş, Müslümanlarsa yaya yürümüşlerdir. Vakidi 1-119. Resulullah Bedir gazvesinde ele geçirilen esirleri topluca bir yerde tutmamış, bunları ashab-ı kirama birer birer dağıtarak misafir etmelerini ve ikramda bulunmalarını tavsiye buyurmuştur. İbni Hişam 2-288. Daha sonra yapılan istişare neticesi bu esirler fidye karşılığında serbest bırakıldı. Fidye ödemeyecek durumda olanlar da karşılıksız serbest bırakıldı. Ancak bunlardan okur yazar olanların her biri 10 Medineli çocuğa okuma yazma öğretmekle vazifelendirildi. Onlar da fidyelerini böylece ödemiş olacaklardı. Ahmet 1-247, Vakidi 1-129, İbn-i Sad 2-22. Huneyn gazvesinde Hevazin kabilesinden çok sayıda esir ele geçirilmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz Büs bin Süfyan'a elbise sağlamasını emretti. Büs de satın aldığı elbiseleri esirlere giydirdi. Resulullah esirler arasında bulunan süt hala ve süt teyzeleri hatırına öncelikle kendisinin ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşen esirleri serbest bırakmış, ardından da diğer ashab-ı kiram hisselerine düşen esirleri fidye almaksızın salıvermişlerdi. Resulullah esirini karşılıksız bırakmak istemeyen Müslümanlara fidyelerini bizzat kendisinin ödeyeceğini taahhüt etmişti. Bu şekilde 6000 esir karşılıksız serbest bırakılmış, ayrıca ganimet olarak alınan mallardan 24.000 deve, 40.000 koyun ve 4.000 ukiye, 475 kilogram gümüş iade edilmiştir. İbni Hişam 4-135, Vakidi 3-943-950-954. Resulullah daha pek çok savaşta aldığı esirleri karşılıksız serbest bırakmıştır. Bakınız Müslim, Cihat 132-133, Ebu Davud 1TK 2/3931, İbni Hişam 4-32, Vakidi 2-559-560-835, İbni Sad 2-88-142-143. Hanife oğullarından Sümame bin Üsal, Yemame halkının reisiydi. Bir gün Müslümanların eline esir düştü. Resulullah onun yanına varıp, "Ey Sümame! Sana ne yapacağımı düşünüyorsun?" buyurdu. O da, "Hayır yapacağını düşünüyorum. Eğer beni öldürürsen kan davası olan birini öldürmüş olursun. İyilikte bulunacak olursan bunun kıymetini bilip karşılığını verecek birine iyilik etmiş olursun. Eğer mal istiyorsan iste, sana istediğin her şeyi verilecektir," dedi. Resulullah Sümame'nin yanından ayrıldı. Bu durum iki kere daha tekerrür ettikten sonra Resulullah Sümame'yi salıverin buyurdu. Sümame hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek oradaki suyla boy abdesti aldı. Sonra mescide girdi ve "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde senin yüzünden daha fazla nefret ettiğim bir yüz yoktu. Fakat şimdi senin yüzün bana yüzlerin tümünden daha sevimli oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi senin dinin bana dinlerin tümünden daha sevimli oldu. Vallahi senin memleketinden daha fazla nefret ettiğim bir memleket yoktu. Fakat şimdi senin memleketin bana memleketlerin tümünden daha sevimli oldu," dedi. Müslim Cihat 59. Resulullah muhtelif vesilelerle esirleri serbest bırakmayı severdi. Mesela Ramazan ayı girdiğinde bütün esirleri serbest bırakırdı. İbn-i Sad 1-377. İslam'a göre yakın akraba olan esirler birbirlerinden ayrılmazlar. Ebu Abdurrahman Cebeli şöyle anlatıyor. Rumlara karşı vuku bulan bir sefer esnasında Ebu Eyüp el-Ensari ile bir gemideydik. Başımızda Abdullah bin Kays bulunuyordu. Ebu Eyüp el-Ensari ganimetleri taksime memur olan zatın yanına geldi ve orada bir kadının ağladığını gördü. Bu kadın gaza esnasında esir düşenlerden biriydi. Ebu Eyüp bu kadının niçin ağladığını sorunca ona, "Bu kadının bir çocuğu var. Çocuğu anasından ayırdılar. Bu yüzden ağlıyor," cevabı verildi. Ebu Eyüp hemen çocuğu buldu ve onu anasına teslim ederek gözyaşlarını dindirdi. Ganimetleri taksim eden memur Abdullah bin Kays'a giderek Ebu Eyüp el-Ensari'nin yaptıklarını anlattı. Abdullah bin Kays, Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu davranışının sebebini sorunca şu cevabı aldı. Ben Peygamber Efendimizin, ana ile çocuğunu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır buyurduğunu işittim. Ahmet 5-422, Tirmizi Büyüğü 52/1283. Esirlere kötü muamele yapılması yasaklandığı gibi, esir alınan kadınların kişilik ve iffetleri de belirli bir hukuki düzenleme getirilerek emniyet altına alınmıştır. Dört sünni mezhebe göre kölelik yoluyla hukuki bir statüye kavuşturulmadan önce esir alınan bir kadınla cinsi münasebette bulunmak haramdır. Ahmet Özel, Esir, Mat, Diya 11-385. Osmanlı'ya esir olmak. Osman Gazi'nin hayatı incelendiğinde onun esir almak ve esirleri köleleştirmenin karşısında olduğu, civardaki Hristiyan komşularla dostça geçinmeyi düşündüğü açıkça ortaya çıkar. Onun esir ettiği Holefira'yı oğlu Orhan Bey'e cariye statüsünde vermeyip düğün ve nikahla gelin etmesi kölelik müessesesine bakışını göstermektedir. Aşık Paşaoğlu tarihi sayfa 21-22. Doktor Nihat Engin, Osmanlı Devleti'nde kölelik, sayfa 37. Orhan Gazi de aynı uygulamayı devam ettirmiştir. Doktor Nihat Engin, Osmanlı Devleti'nde kölelik, sayfa 39. Orhan Gazi, Osmanlı aleyhine çalışmalar yapan İznik'i kuşatmıştı. İznik Tekfur'una isteyenlerin kaleden serbestçe gidebileceğini söyledi. Tekfur bu teklifi kabul etti ve teslim oldu. Bursa'nın fethinden sonra halka gösterilen yumuşaklık ve Osmanlıların teslim şartlarına son derece riayet etmiş olması, diğer yerlerde de aynı şekilde davranması, İznik'in tesliminde büyük bir tesir icra etmiştir. Nitekim şehrin tesliminden önce İznik muhafızlarından pek azı kumandanla birlikte gitmişlerdir. Şehre giren Orhan Gazi'yi gitmeyen muhafızlarla şehir halkı karşıladı. Karşılama merasimi esnasında İznik Rumları o kadar coşkulu davrandılar ki sanki padişahları ölmüş de oğlunu tahta geçirir gibi bir durum meydana geldi. Teslimden önce Orhan Gazi'nin İznik halkına kendi tebaasından olmak ve cizye vermek şartıyla adet ve ananelerini muhafaza edeceklerine dair yapmış olduğu ilan aynen tatbik edildi. Kuşatma esnasında kaledeki muhafız Rumlardan ve halktan savaş, açlık, hastalık gibi sebeplerden ölenlerin dul kalmış kadınları ile yetim ve öksüz kalmış kızları Orhan Gazi'ye müracaat ederek kendilerine bakacak kimseleri olmadığını söylediler. Orhan Gazi bunları gazilere paylaştırarak onlara nikah edin alın emrini verdi. Bunlarla evlenenlerin şehirde muhafız olarak kalacaklarını söyleyerek bu kadınlarla evlenmeyi teşvik etti. Evlenen gazilere şehrin mamur evlerini verdi. 1330 yılında fethedilen İznik'te bu hadise Osmanlılarda bu tarihte köleliğe rağbet edilmediğini göstermektedir. Şehrin fethinin an meselesi olduğu bir zamanda şehirdekilerin istedikleri kadar mal götürmelerine izin vererek sulh yoluyla fetih yapmak Orhan Gazi ve yanındaki bütün Osmanlıların kan dökmeyi sevmedikleri, esir alıp köleleştirmeyi benimsemedikleri gerçeğini ortaya koymaktadır. O devrin anlayışı içinde rahatlıkla bütün evlere sahip çıkma hakkına sahip olan Orhan Gazi, evleri sahiplerine bırakmış, yanındakiler de bu tatbikata karşı çıkmamıştır. Başşehir olarak kullanılacak kadar mühim olan bir şehrin evlerini mağlup sakinlerine bırakmak, Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi gibi sadece ilahi kelimetullah uğruna hareket ettiğini, başka hiçbir yoruma imkan bırakmayacak şekilde göstermektedir. Belki bundan daha mühimi, kendilerini koruyacak kimseleri kalmamış, mağlubiyet ve istikbal endişesiyle ne yapacaklarını bilemeyen zavallı kız ve kadınların, bütün çağlar boyunca tüm insanlık tarafından en şerefli müessese olarak kabul edilen evlilikle şereflendirilmesidir. Bu sadece İslam tarihinin değil, dünya tarihinin de en faziletli tatbikatları arasında müstesna yeri olan bir hadisedir. Bu asil tutumun 3 sene sonraki neticesi, İbn-i Batuta'nın da şahitlik ettiği gibi İznik şehrinde 1333 tarihinde hiç Hristiyan kalmamasıdır. İzniğin bütün sakinleri hiçbir zorlama olmadan tamamen kendi irade ve istekleriyle İslam diniyle müşerref olmuşlardır. Bakınız Aşık Paşaoğlu tarihi sayfa 45-46. Neşri tarihi Ankara 1987. 1-158-164. Uzun Çarşılı Osmanlı tarih İstanbul 1982. 1-121-122 Engin AGE sayfa 40-42. Osmanlı Devleti'nin ilk iki başkanı fethettikleri yerleşim merkezlerinin insanlarına dini hoşgörüyle bakmış, adaletli davranmış, kölelik müessesesini işletmemiş, İslam hukukundaki sadece savaşmadan teslim olanlara uygulanan zımmilerle ilgili kuralların en hafif yönlerini tatbik etmişlerdir. Bu tatbikatın Osmanlı Devleti'nin maddi ve manevi gelişmesindeki en mühim amillerden olduğu tereddütsüz kabul edilebilecek hakikatlerdendir. Engin AGE sayfa 50. Müslümanlara esir düşen Sandor Takas şöyle der: "Biz rutubetli kuleye geçmek istediğimizde Türk ağası kendi oturduğu yeri bize bıraktı. Şikayetimiz üzerine yüksek rütbeli bir Türk memuru yerimizi muayene etti, odayı karanlık ve rutubetli bulduğu için bize başka tarafta oda verilmesini emretti. İşte tahammül edilmez diye lafı edilen Türk esirliği ve Türk zulmü böyleydi. Esir muhafızının bir esire kendi evini terk etmesi acaba nerede görülmüştür? Esirlerin barındıkları yerin karanlık ve rutubetli olmasına bakalım hangi Avrupa memleketlerinde aldırış eden olmuştur? Türk esirliğinden fidye ile yahut parasız olarak binlerce esirimiz kurtulmuş fakat içlerinde sakatlanmış bir uzvu kesilmiş olarak dönen bir kişi bile çıkmamıştı. Buna karşılık esirliği sırasında kendisine öz oğlu gibi muamelede bulunduğu için bu din muhafızı küçük Bali Paşa'yı babalığa kabul eden Perenyi Peter gibisine epeyce rastlanmaktaydı. Sandor Takas, Macaristan Türk aleminden çizgiler. Tercüme Saadettin Karatay. İstanbul 1970. Sayfa 58-59, 105-106. 17. yüzyılda Ruslarla yaptığı savaşı kaybederek Osmanlı Devleti'ne sığınan İsveç Kralı 12. Charles, Demirbaş Charles, Türklerden gördüğü Ali Cenaplık karşısında şöyle demiştir: "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde ateşler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman parçalamak, güneş de eritmek istiyordu, yine kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm ve istediğimi yapıyorum, lakin yine esirim. Asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar yüksek kalpli, bu kadar asil ve bu kadar nazik milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilseniz ne kadar tatlı. Türk Kültür ve Medeniyeti, Ankara 1956, 1-286. Denizci Teğmen J.M. Gramont, Çanakkale'deki bir hatırasını şöyle anlatıyor: "Buvet yana yatarak hızla batıyordu. Arkadaşlarımla birlikte denize atladık. Sahile vardığımızda soğuktan çok korkudan titriyorduk. Çünkü karanın iç kısımlarında Türkler vardı. Biraz sonra da korktuğumuz başımıza gelmişti. Türkler bizi bulmuştu. Onları karşımızda görünce işimizin bittiğini düşündüm. Fakat onlar bilmediğimiz dilleriyle bir şeyler söyledikten sonra üzerlerindeki kaputları çıkartarak bizlere giydirdiler. Ve daha sonra bizi karargahlarına götürüp içinde soba yanan sıcacık bir odaya yerleştirdiler. Islak giysilerimizi değiştirmemiz için çamaşır verdiler ve yemek ikram ettiler. Şaşkınlıktan donup kalmıştık. Karnımız doyduktan sonra genç bir subay yanımıza geldi. Mükemmel bir Fransızcayla, "Geçmiş olsun, bu savaşın sonuna kadar misafirimizsiniz. Sizler için savaş bitti, ben ise yarın ölebilirim. O yüzden bir ihtiyacınız olursa nöbetçi onbaşıya söylersiniz," dedi. "Türklerin bu dürüstlüğünü ve konukseverliğini ölene kadar unutacağımı hiç sanmıyorum." Müslümanlar tarih boyunca savaş esirlerini öldürmekten hoşlanmadıkları gibi daima fetih ve zafer alametleri görülmeye başladıktan sonra hiçbir şekilde öldürmek caiz değildir. Esir etmek gerekir. Esir etmekte faydalar, öldürmede ise yeni ölümler ihtimali vardır. Fetih ve zafer nimetinin şükrü bağışlamakla olur prensibine uymuşlardır. Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Nesaihül Vüzera vel Ümera, devlet adamlarına öğütler. Tercüme Hüseyin Ragıp Uğral, İstanbul 1987, sayfa 34. Doktor Nihat Engin, Osmanlı Devleti'nde kölelik, sayfa 65 ila 67.